Ayrım 10.
Gece bekçisi bir avokado ağacının gölgesinde arka ayaklarının üzerine oturdu. Havada güzel bir koku vardı. Buradaki yaşamı tercih edercesine yüzlerce kuş yuvalarını haremin ağaçları üzerine kurmuşlardı. Ramses! Musa bekçiyi bir kenara iterek Ramses'e doğru koştu. İki arkadaş kucaklaştılar. Sonra kapıdan içeri girdiler. Arkalarından gelen köpek, muhafızların mutfağından gelen hoş kokulara kapılmış, burnunu ne yöne çevireceğini bilemiyordu. Musa ile Ramses taş döşemeli bahçe yoluna girdiler. Yol döne döne incir ağaçlarının arasından geçerek, içinde açmış beyaz nilüferlerin bulunduğu havuza ulaşıyordu. Üç kalker bloktan oluşan bir sıranın üzerinde oturdular. ''Bu ne sürpriz Ramses, buraya mı tayin edildin?'' ''Hayır, sadece seni görmeye geldim.'' Yalnız mı geldin? Muhafızların yok mu? Şaşırdın mı? Senin karakterin bu. Bizim küçük grubun dağılmasından sonra ne yaptın? Kraliyet katibi oldum ve babamın beni kendi yerine seçtiğini sandım. Şener razı oldu mu buna? Elbette, bu yalnızca bir düştü. Ama ben inat ettim. Babam herkesin önünde bana beklediğim görevi vermeyince aklım başıma geldi ama... Ama bir güç beni yetenekli olduğum alanlara doğru iten o güç hala yüreklendiriyor beni. Amaçsız biri gibi uyumaktan nefret ederim. Hayatımıza nasıl bir yön vereceğiz Musa? Haklısın. En önemli soru bu. Peki sen bu soruya nasıl karşılık veriyorsun? Senin gibi. Yalnızca geçiştiriyorum. Ben bu haremin yöneticisinin yardımcılarından biriyim. Dokuma atölyesinde çalışıyorum. Çömlekçilerin çalışmasını kontrol ediyorum. Bahçeli, 5 odalı bir evim var. Nefis yemekler yiyorum. Haremin kütüphanesi sayesinde bir Musevi olmama rağmen Mısırlıların bilgeliği konusunda çok şey öğrendim. Bundan alası can sağlığı. Peki, güzel kadınlardan ne haber? Musa gülümsedi. Burada ondan bol bir şey yok. Sen aşık oldun mu? Galiba. Kim bu? Güzel Iset. Herkesin söylediğine göre kralların ağzına layık bir lokma. Neredeyse beni kıskandıracaksın. Peki ama neden galiba dedin? Harika bir kadın. Çok iyi anlaşıyoruz. Ama onu sevdiğimi söyleyecek durumda değilim. Ben aşkı başka türlü düşünüyordum. Daha bir yoğun, daha bir çılgın, daha bir... Kendine işkence etme. Yaşadığın anın tadını çıkar. Büyük şölenler sırasında kulaklarımızı büyüleyen arp sanatçıları böyle öğüt vermiyor mu? Ya sen, aşkı buldun mu? Aşklar demek daha doğru. Ama hiçbiri beni hoşnut etmedi. Benim de içimde bir ateş tutuşuyor. Ama buna ne ad vereceğimi bilemiyorum. Onu unutmak mı daha iyi, yoksa geliştirmek mi? Seçeneğimiz yok Musa. Şayet kaçacak olursak ışıkta eriyen gölgeler gibi kaybolup gideceğiz. Bu dünyanın ışık olduğunu mu düşünüyorsun? Işık dünyanın her tarafındandır. Musa gözlerini göğe kaldırdı. Işık güneşin içinde saklanmıyor mu? Ramses gözlerini indirmesi için arkadaşını zorladı. Güneşe doğrudan bakma, gözlerin kör olur. Gizli olan şeyi keşfedeceğim. Ani bir korku çığlığı konuşmalarını kesti. Durduklarına paralel yolda iki dokuma işçisi kadın olanca hızlarıyla koşuyorlardı. Musa, şimdi de seni şaşırtma sırası bende, dedi. Hadi, bu zavallı kadınları korkutan şeytanı cezalandıralım. Kargaşaya sebep olan kişi kaçmaya kalkışmamıştı. Bir dizini yere dayadı. Güzel koyu yeşil renkli bir sürüngeni yerden alıp çantasına koydu. Steu! Yılan uzmanı hiçbir heyecan belirtisi göstermedi. Ramses'in kendisini orada görmekten dolayı şaşırdığını fark edince, haremin laboratuvarlarına yılan zehri satarak bağımsızlığını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca Musa ile birkaç gün geçiriyor olmak onu çok sevindiriyordu. İkisi de sıkıcı ahlak dersleri vererek birbirlerinin kafasını boş şeylerle doldurmaya kalkışmıyordu. Yolları yeniden ayrılana kadar dolu dolu yaşayarak geçireceklerdi günlerini. Musa'ya sanatımın bazı öğelerini öğrettim. Kapa gözlerini Ramses. Prense gözlerinin açılmasını söylendiği zaman Musa sağ elinde koyu kahverengi ve çok ince bir asa tutuyordu. Bu büyük bir başarı değil. Steve daha dikkatli bak dedi. Sopa canlandı ve kıvrıldı. Musa Steve'nin az önce yerden alıp torbasına koyduğu yılanı yere attı. Güzel bir doğal büyü değil mi? Biraz soğukkanlı olmak yeter. Kim olursa olsun hatta bir kral oğlunu bile şaşırtmayı başarabilirsin. Şu sopa oyununu bana da öğret. Neden olmasın? Üç arkadaş bir meyve bahçesine çekildiler. Steve arkadaşlarını orada eğitecekti. Canlı bir sürüngeni hareketsiz kılmak için beceriklilik ve kararlılık gerekiyordu. İnce uzun, narin genç kızlar akrobasiyle karışık danslarına çalışıyorlardı. Dar ve mini peştemalleri göğüsten ve sırttan çaprazlama kuşakla tutturulmuştu. Saçları at kuyruğu yapılmış, ucuna tahtadan yapılmış küçük bir top tutturulmuştu. Kızlar içinden çıkılması zor dans figürlerini eksiksizce ve uyum içinde tamamlıyorlardı. Ramses, Musa'nın arkadaşı olduğu için bu dansı izleme fırsatını bulmuştu. O gösterinin tadını çıkarırken, diğer taraftan Musa gittikçe suratını asıyordu. Steu, iki arkadaşın sıkıntılarını paylaşmıyordu. Ani ve kesin bir ölüme neden olabilecek yılanlarla her gün haşır neşir olması hayatına bir anlam veriyordu. Musa da böyle bir tutkuyu yaşamayı isterdi. Ama idari görevliler şebekesinin içinde bir tutsak olarak yaşıyordu. Bu işini hiç sevmediği halde öylesine mükemmel bir şekilde yapıyordu ki, kısa bir süre sonra haremlerden birinin yönetiminin kendisine bırakılacağına dair ona söz verilmişti. Ramses'e, "Bir gün her şeyi bırakacağım," dedi. "Yani ne demek istiyorsun?" "Ben de bilmiyorum. Ama yaşadığım bu hayat giderek daha tahammül edilmez oluyor. Beraber gidelim." Kokular sürünmüş bir dansöz yanına sokulup iki arkadaşa sürtündü. Ama onları neşelendirmeyi başaramadı. Gösteri sona erdiği zaman iki arkadaş, genç kadınlarla birlikte suları mavimtırak bir havuzun kenarında düzenlenen yemeğe katılmaya razı edildiler. Genç kadınlar Prens Ramses'e saray yaşantısı, kraliyet katipliği ve gelecek hakkındaki tasarıları üzerine sorular sordular. Hırçın bir tavır içinde olan Ramses sorulara kaçamak yanıtlar vermekle yetindi. Hayal kırıklığına uğrayan kadınlar kültürlerinin ne denli geniş olduğunu göstermek için şiir yarışmasına başladılar. Ramses genç kadınlardan birinin sessiz sessiz oturduğunu fark etti. Ötekilerden daha genç olan bu kadın parlak siyah saçları, mavi yeşil gözleriyle hayran olunacak kadar güzeldi. Ramses Musa'ya "Adı ne?" diye sordu. "Nefertari." "Bu mahcubiyetin nedeni ne?" "Fakir bir ailenin kızı ve hareme daha yeni girdi. Çok yetenekli bir dokumacı olduğu için herkesin dikkatini çekti. Ama zengin aile kızları bunu bir türlü kabul edemediler." Yeniden atağa geçen birçok dansöz, Prens Ramses'in sevgisini kazanmaya giriştiler. Dedikodulara bakılacak olursa, prensin güzel İset ile evleneceği söyleniyordu. Ama bir kral oğlunun yüreğinde öteki erkeklerinkinden daha geniş yer olmaz mıydı? Prens onları bırakıp Nefertari'nin yanına oturdu. "Yanınızda olmam sizi rahatsız eder mi?" Ramses'in bu tavrı genç kızı yatıştırdı ama gene endişeli bakışlarla Ramses'e baktı. "Kabalığımı bağışlayın. Sizi o kadar yalnız gördüm ki. Ben düşünüyordum. Aklınızı kurcalayan nedir? Bilge Ptahhotep'in özdeyişlerinden birini seçip yorumlamamız gerekiyor. Bu esere büyük saygım vardır. Hangisini seçtiniz?" "Henüz karar vermedim. Siz hangi görevi seçmeyi düşünüyorsunuz Nefertari?" "Çiçek sanatını. Tanrılar için buketler hazırlamak ve yıl boyunca olabildiğince uzun süre tapınaklarda kalmaktan hoşlanıyorum. Çok zor bir yaşantı değil mi? Düşüncelere dalmayı seviyorum. Bütün gücümü ondan alıyorum. Sessizliğin ruhu, çiçekli bir ağaç gibi geliştirip büyüttüğü kutsal yazılarda belirtilmez mi?" Dansözlerin gözetmeni onlardan toplanmalarını ve dil bilgisi dersine katılmadan önce üstlerini değiştirmelerini rica etti. Nefertari kalktı. "Bir dakika, bana bir lütufta bulunur musunuz?" "Gözetmen çok serttir, hiçbir gecikmeyi kabul etmez. Hangi özdeyişi seçeceksiniz?" Nefertari dudaklarında beliren gülümseme, en gözü dönmüş savaşçıyı bile yatıştırırdı. "En mükemmel söz, yeşil taştan da gizlidir. Ama gene de o, değirmende çalışan hizmetçi kızların yanında bulunabilir." Bu adeta hava gibi hafif, pırıl pırıl genç kız gözden kayboluverdi. 20. Ramses, Merur hareminde bir hafta kaldı. Ama Nefertari'yi bir daha görme olanağı bulamadı. Musa eline aldığı her işi en kısa sürede çözümlediği için amirleri ona durmadan yeni yeni işler yüklüyor, o da Ramses'e çok az zaman ayırabiliyordu. Bununla birlikte her konuşmaları onlara yeni bir güç veriyordu. Birbirlerine bilinçlerini, hiçbir zaman uykuya terk etmeyeceklerine dair söz verdiler. Kısa zamanda Seti'nin küçük oğlunun varlığı haremdeki en önemli olay oldu. Yaşlı soylu hanımlar onunla görüşmeye çok önem veriyor, bazıları onu anıları ve öğütleriyle bunaltıyorlardı. Birçok sanatkar ve memur ona çok yakınlık gösterdiler. Bölgenin müdürü ise ona karşı son derece saygılıydı. Amacı Ramses'in babasına kendisinin iyi bir yönetici olduğunu söylemesini sağlamaktı. Ramses bu cennette tutsak olduğunu hissederek bir gün seyahat çantasını, hasırını ve asasını aldı, hiç kimseye haber vermeden oradan uzaklaştı. Musa'nın bu davranışını anlayışla karşılayacağını biliyordu. Köpeği şişmanlamıştı. Birkaç gün yürüdükten sonra eski durumuna dönerdi. Saray emniyet müdürü tükenmişti. Meslek hayatı boyunca asla böylesine çalışmamıştı. Sağa sola koşturmuş, onlarca sorumluyu soruşturmaya çağırmış, ayrıntılı bilgileri yeniden gözden geçirmiş, tekrar tekrar sorgulama yapıp ağır cezalar vereceğini söyleyerek çevresine gözdağı vermişti. Böylesine bir çabayı daha önce hiç göstermemişti. Soruşturma birisi tarafından mı durdurulmuştu, yoksa ağır aksak yürüyen bürokrasiden mi tıkanmıştı? Bunu ortaya çıkarmak çok güçtü. Kendisine de birkaç kez baskıda bulunulduğu bir gerçekti. Ama bu baskının kimden kaynaklandığını bulamamıştı. Gene de ne kadar sert, ne kadar acımasız olursa olsun, hiçbir saray mensubu kraliçe kadar korkutamazdı onu. Olanaklarının tükendiği ve daha fazla ilerleyemeyeceği kanaatine varınca Tuya'nın huzuruna çıktı. Majestelerine olan sadakatimin sonsuz olduğunu arz ederim. Beni ilgilendiren sizin etkin olmanız. Bana sonu nereye varırsa varsın gerçeği ortaya çıkarmamı buyurmuştunuz. Evet. Hayal kırıklığına uğramamalısınız çünkü... Bırak da ona ben karar vereyim. Biz olaylara geçelim. Emniyet müdürü duraksadı. Çok önemli olduğuna inandığımı belirterek söylemek isterim ki benim sorumluluğum... Kraliçenin bakışı emniyet müdürünün savunmasını ayrıntılı bir biçimde açıklamasını engelledi. Majesteleri, bazen gerçeği duymak zordur. Sizi dinliyorum. Adam yutkundu. Pekala, size iki felaketi bildireceğim. Amini her kral katibinin bilmesi gereken kararnameleri özenle kopya ediyordu. Ramses'in kendisine nereye gittiğini söyleyecek kadar güvenmemesine üzülse de tekrar geleceğini biliyordu. O nedenle sanki hiçbir şey olmamış gibi özel sekreterlik görevine devam etti. Gece bekçisi dizlerine atılıp yumuşak ve nemli diliyle yanaklarını yalayınca Amini bütün üzüntüsünü unuttu ve büyük bir coşkunlukla Ramses'in geri dönüşünü kutladı. Prens, büronu boş bulacağımı sanıyordum diye itirafta bulundu. Peki dosyaları kim güncelleştirecekti? Senin yerinde olsaydım böyle bir terk edilmeyi kabul etmezdim. Ama sen benim yerimde değilsin. Tanrılar böyle olmasını istediler. Ben bundan memnunum. Beni bağışla Amini. Sana sadık kalacağıma yemin ettim ve sözümde duracağım. Aksi takdirde cehennemin şeytanları boğazımı keserler. Görüyor musun? Hep kendimden söz ettim. Yolculuğun nasıl geçti? Ramses ona haremden, Musa'dan ve Steu'dan söz etti. Ama Nefertari ile kıza karşılaşmasını atladı. O anlık Tanrı lütfunu bir mücevher gibi aklından çıkarmayacaktı. Amini, tam vaktinde geldin, dedi. Kraliçe seni en kısa zamanda görmek istiyor ve Ayşe bizi akşam yemeğine davet etti. Ayşe, Ramses ile Amini'yi Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine verdiği kentin ortasındaki görev konutunda kabul etti. Bu daire Ayşe'nin bağlı olduğu yönetim binasının yakınındaydı. Ayşe genç yaşına rağmen yumuşak tavırları ve uysal sesiyle deneyimli bir diplomat gibi görünüyordu. Giyimine kuşamına özen gösteriyor, şekil olarak klasik, renk olarak aşırıya kaçan son moda kıyafetler giyiyordu. Doğuştan var olan zarafetine şimdi de kendine güven duygusu katılmıştı. Hiç kuşku yok ki aşağı yolunu bulmuştu. Ramses, yaşamından çok memnun görünüyorsun, dedi. Yönümü iyi saptadım. Şans da bana yardım etti. Truva Savaşı üzerine hazırladığım rapor en uygun rapor olarak kabul edilmiş. Gerçekte neler oluyor? Truvalıların bozgunu kaçınılmaz. Agamemnon'un iyi yürekliliğine inananların aksine ben bir katliam olacağını ve kentin yerle bir edileceğini tahmin ediyorum. Bununla beraber biz araya girmeyeceğiz. Bu çarpışma Mısır'ı hiç ilgilendirmiyor. Doğru. Barışı korumak Seti'nin en çok arzu ettiği şeydir. O da bu yüzden endişeli. Ramses'le Amini aynı anda sordular. Bir çarpışma olmasından mı korkuyorsun? Hititler horozlanmaya başladılar. Seti ilk hükümdarlık yılından itibaren Bedevilerin isyanını bastırmak zorunda kalmıştı. Hititlerin kışkırtmasıyla ayaklanan Bedeviler, Filistin'i ele geçirip bağımsız bir krallık kurduklarını ilan etmişlerdi. Bunun hemen ardından kavimler birbirlerini öldürmeye başladılar. Olaylar yatışınca Firavun, Fenike'yi yeniden barışa kavuşturmak, Suriye'nin güneyini topraklarına katmak, Fenike limanlarını kontrol etmek için sefere çıktı. Hükümdarlığının 3. yılında herkes Hitit birlikleriyle savaşılacağını sanmıştı. Ama iki ordu kendi mevzilerinde kalmış, sonra da geride kışlalarına çekilmişlerdi. Ramses, "Kesin olarak ne biliyorsun?" diye sordu. "Bunlar gizli belgeler. Kraliyet katibi olsan da diplomatik hizmetlerle bir ilgin yok." Aşa sağ elinin işaret parmağıyla kusursuz bir biçimde kesilmiş olan küçük bıyığını düzeltti. Ramses içinden arkadaşının ciddi olup olmadığını düşündü. Ama pırıltılı gözlerinde alaycı bir ifade görünce rahatladı. Hititler Suriye'de karışıklık yaratmak için her türlü kışkırtmayı yapıyorlar. Fenikeli bazı prensler hatırı sayılır bir ödül karşılığında onlara yardımı hazırlar. Kralın askeri danışmanları hemen müdahale edilmesini tavsiye ediyorlar. Son gelen haberlere göre Seti bu müdahaleyi zorunlu görüyormuş. Sefere katılacak mısın? Hayır. Bu kadar çabuk mu düştün gözden? Tam olarak değil. Ayşe'nin yüzü Ramses'in son sorusunu yakışıksız bulmuşçasına buruştu. Bana başka bir görev verildi. Nasıl bir görev? Bu kez gerçekten ağzımı sıkı tutmam gerekiyor. Amini, gizli bir görev, dedi. Büyüleyici ama tehlikeli. Devletin hizmetindeyim. Gerçekten bize biraz bilgi veremeyecek misin? Güneye doğru gidiyorum. Bana daha fazlasını sormayın. Gece bekçisi kendisine tanınan imkanları takdir ediyordu. Kraliçenin bahçesinde önüne bol bol yemek konmuştu. Keyfi yerinde olan Tuya, sevgi dolu bir köpeğin ifade etmeye çalıştığı şefkat belirtilerinden çok hoşlanıyordu. Sabırsızlanan Ramses, ağzına aldığı saman parçasını çiğniyordu. Çok güzel bir köpeğin var oğlum. Bu büyük bir mutluluktur. Onun değerini bil. Beni görmek istediğin için geldim. Mer'ur haremindeki günlerin nasıl geçti? Her zaman her şeyi biliyorsun. Hükümdarlık etmesi için Firavun'a yardım etmek zorunda değil miyiz? Soruşturmadan ne haber? Emniyet müdürü tahminimden daha becerikli çıktı. Oldukça ilerledik. Ama haberler hiç de iç acıcı değil. Seni tuzağa sürükleyen arabacı Memphis'in güneyinde terk edilmiş bir tahıl ambarında ölü olarak bulundu. Oraya nasıl gitmiş? Güvenilir hiçbir tanık yok. Bozuk mürekkep kalıplarını yapan atölyenin sahibinin kim olduğunu belirlemek olanaksız. Üzerinde adının bulunduğu papirüsler arşiv servisinde yok edilmiş. Böyle bir suçu ancak ileri gelenlerden biri işleyebilir. Haklısın. Böyle bir suç ortağını satın alabilmek için zengin ve güçlü biri olması gerekir. Böylesi bir ahlak bozukluğu midemi bulandırıyor. İşi bu kadarla bırakmamalıyız. Korkacağımı mı sanıyorsun? Anne! Dik başlı tavırlarından çok hoşlanıyorum. Adaletsizliği asla kabul etme. Şimdi ne yapmam gerekir? Emniyet müdürü soruşturmayı daha ileri götürecek yeteneğe sahip değil. Gerisini ben getireceğim. Hizmetinizdeyim. Emirlerinize gönülden itaat edeceğim. Gerçeği elde etmek için böyle bir fedakarlığa hazır mısın? Kraliçenin gülümsemesi hem alaycı hem sevecendi. Kendi gerçeğimi bile bulmaktan acizim. Ramses daha fazla içini açmaya, Tuya'nın gözünde gülünç duruma düşmekten korktuğu için cesaret edemedi. Gerçek bir erkek umut etmekle yetinmez, harekete geçer. Ya şansı yaver gitmezse? Şansını değiştirmek ona düşer. Şayet bu beceriyi gösteremezse yeteneksizliğini kabul eder ve felaketinden başkasını sorumlu tutmaz. Beni öldürmeye çalışan kişiyi yönlendirenin Şener olduğunu varsayarsak? Kraliçenin yüzünde bir keder ifadesi belirdi. Korkunç bir suçlama. Böyle bir şüphe senin de yüreğini işledi değil mi? Sen de o da benim oğullarımsınız. İkinizi de seviyorum. Karakterleriniz farklı olsa da, ihtiraslarınız iddia edildiği gibi olsa da, kardeşinin bu denli alçak olabileceğini nasıl düşünürsün? Ramses sarsıldı. Hükümdar olma arzusu komploların en kötüsünü düşünecek kadar gözlerini körleştirmişti. Arkadaşım Aşa, barışın tehdit altında olduğunu söylüyor. Çok iyi bir bilgi almış. Babam Hititlerle savaşacak mı? Durum öyle gösteriyor. Onunla gitmek ve ülkem için çarpışmak istiyorum. 21. Sarayın Şener'e ayrılan bölümünde memurlar ve yüksek görevliler arasında ciddi bir hava hakimdi. Herkes sorumlu olduğu büroda verilen yönergeleri harfe harfine uyguluyordu. Bu sıkıcı havayı dağıtacak ne bir gülüşme ne de bir konuşma duyuluyordu. Haber öğleye doğru gelmişti. Ani bir müdahalede bulunulması için iki seçkin alay hemen seferber edilmişti. Durum açıktı. Hititlere karşı savaşa girilecekti. Şenar şaşkına dönmüştü. Bu ani tepki Şener'in bir süreden beri canlandırmaya çalıştığı ticaret politikasını tehlikeye atıyordu. Oysa ki bu girişimin meyvelerini yakında alacaktı. Bu saçma çarpışma bir güvensizlik ortamına yol açacak, ticarete zarar verecekti. Seti de kendinden önceki hükümdarlar gibi bir batağın içine saplanıp kalmıştı. Her zamanki gibi modası geçmiş manevi duygular ağır basmış, Mısır topraklarının korunması ön plana çıkmıştı. Başka yerde kullanılsa çok daha yararlı olacak enerjiyi bir savaşta boşa harcayan bir ülke, uygarlığının büyüklüğünü nasıl ileri sürdürebilirdi? Şenar, kralın askeri danışmanlarının şöhretini yıkmaya, onların ne kadar saf olduklarını kanıtlamaya vakit bulamamıştı. Savaştan yana olan bu insanlar, kendilerini bütün ulusların önlerinde eğilmek zorunda oldukları birer fatih sanarak, sadece boğaz boğaza çarpışmayı düşünüyorlardı. Bu sefer bozgunla sonuçlanacak olursa Şenar, bu yeteneksizleri saraydan kovacağına dair kendi kendine söz vermişti. Firavun'un başbakanın ve genelkurmay başkanının savaşta bulunduğu sırada ülkeyi kim yönetecekti? Elbette ki kraliçe Tuya. Şenar ile görüşmeleri seyrekleşse ve hatta bazen sertleşse de ikisi de birbirlerine gerçek bir sevgi besliyorlardı. Şenar'ın annesinden açık ve kesin bir açıklama istemesinin zamanı gelmişti. Tuya bunu anlamakla kalmayacak, belki de barışı korumak için Seti'ye etkide bulunabilecekti. Bu yüzden kraliçenin işlerinin yoğun olmasına rağmen onu bir an önce görmek için ısrar etti. Tuya onu öğleden sonra görüşme odasında kabul etti. Beni resmi bir ortamda kabul ediyorsunuz sevgili anneciğim. Bahse girerim ki benimle görüşme girişiminiz özel nedenlere dayanmıyor. Her zaman olduğu gibi tahmininizde yanılmadınız. Bu güçlü altıncı hissiniz nereden geliyor? Bir oğul annesine dal kavukluk yapmamalıdır. Savaşı sevmiyorsunuz değil mi? Kim sever ki? Babamın verdiği karar biraz acele olmadı mı? Onun çılgınca bir hareket yapabileceğine mi inanıyorsun? Elbette hayır ama durum... Hititler... Güzel giysilerden hoşlanır mısın? Şenar afalladı. Elbette ama... Benimle gel. Tuya oğlunu bitişik salona götürdü. Alçak bir masanın üzerinde ondüleli lüleleri olan arkası uzun bir peruka, kolları bol bir gömlek, kıvrımları olan püsküllü süslü uzun bir etek, omuzlardan çaprazlama takılan ve giysiyi belinden tutan bir kuşak vardı.